Ayrım 15.
Pis kokulu mahorkasının dumanlarını etrafa savuran, dost mu düşman mı oldu anlaşılmayan bu genç insan, bana cephedeki mütareke günlerinde karşılaştığım genç Rus subaylarını hatırlattı. Fakat bu onlara benzemiyordu. Onların hemen hepsi bizim gibi yedek subaydı. Aramızda birçok müşterek taraflar, müşterek bilgiler vardı. Hele bir tanesiyle sanki mektep arkadaşı gibiydik. O zaman o da benim gibi henüz 20 yaşlarındaydı. O da benim gibi bir muallim mektebindeydi. Ve gene benim gibi henüz imtihanlarını bitirmeden askere alınmıştı. Çantasında taşıdığı, yanından ayırmadığı kitaplarını bir gün getirmişti. Hendese kitabındaki davaları, coğrafyadaki haritaları, fizyoloji resimlerini, hatta kimya formüllerini derhal tanıdım. Eğer konuşmamız mekteplerin verdiği 5-10 kelimelik Fransızcamıza kalmasaydı, neredeyse ben de kitaplarımı açacak ve derslerimizin müzakeresine başlayacaktık. Bizim onlarla temaslarımız uzunca bir zaman ya onların barakalarında ya da bizim zeminliklerde böyle devam etmişti. Fakat bir gün Rus askerlerinin kendi komiteleri subayların bizimle konuşmalarını yasakladı. O vakit bize bunu bildiren iri yarı bir Kafkas Ermenisi oldu. Belki bir köylüydü, belki bir işçi. Bizim cephe sohbetlerimiz eski Rus subaylarıyla işte bitmişti. Tümen Çekası'nın komiserine gelince onunla aramızda müşterek hiçbir şey yoktu. Üstelik Çeka hakkında korkunç şeyler duyuyorduk. Çeka bir terör teşkilatıydı. Şimdi bu şehirde hepimizin hayatı bu Çeka'nın elinde bulunuyordu. Bir şeyler söylemiş olmak için siz de harpte bulundunuz mu dedim. Cevap verdi. Ben Ejderhan'da balıkçıydım. Sonra askere aldılar. Alman cephesine sürdüler. İhtilal çıkınca partiye girdim. Bir şeyler yaptık işte. Çarın kızlarını da kurşuna dizdik. Güya sırıttı. Söyledikleri doğru muydu yoksa övünüyor muydu belli değildi. Sonra gene o hem çocuğumsa hem kekremsi sırıtışıyla devam etti. Çarın kızları güzel değildi. Az sonra aklına bir şey gelmiş gibi tütün kesesini topladı. Kalktı çıktı gitti. Paltosu bıraktığı yerde kaldı. Ermenistan'a girdiğimiz zaman Çar'ın ve ailesinin resimlerini şehirlerde, köylerde duvarlara asılmış görürdüm. Çar'ın er kıyafetli basit bir hali vardı. Yüzü hiçbir mana taşımıyordu, cansızdı. Çariçe'nin yüzünde keder ve bezginlik okunuyordu. Bunların arasında küçük prens Çareviç, veliaht, yuvarlak yüzü, güzel taranmış saçları, temiz çocuk gözleriyle sevimli bir yaratıktı. Çar'ın kızları galiba 4 taneydi. Bunlar bu aile çerçevesinde daima yan yana ve boy sırasına dizilmiş olarak görünürlerdi. Çeka komiserinin bahsettiği kızlar bunlar olacaktı. Ejderhan, Volga'nın Hazer denizine döküldüğü yerdedir. Volga kıyıları eskiden beri yarı mutaassıp, yarı meczup, sert fakat kararlı insanlar verir. Bir zaman Çarlara isyan eden ve bizim tarihimizdeki Kalenderoğlu'nu hatırlatan Bogaçev onlardandı. Dünyaca bilinen Volga Volga şarkısında efsanesi anlatılan Stenka Razin, Volga kazakları arasından çıkmıştır. Onlar da belki şu eski kaputu, şu süslü şöminenin yanında ve kıymetli acem halıları üstünde yatan Ejderhan balıkçısının benzerlerinden başka bir şey değildiler. Onlar da herhalde bunun gibi sert kabaydılar. Onların zamanında da şimdiki gibi steplerle saraylar karşı karşıyadırlar. Fakat bu seferki savaş hiçbir sınır tanımıyordu. Kaf Dağı'nın delinen setlerinden Hunlar, Avarlar, Moğollar gibi binler ve binlerce ejderhan balıkçısı sel gibi akıyorlardı. Bu gelenler bir yıkıcı mı yoksa söyledikleri gibi bir kurtarıcı mıydılar? Yoksa yeni birer din mübeşşiri mi? Belli değildi. Bir kurtarıcı iseler kimi kimden kurtarıyorlardı? Yahut da getirdikleri din neydi? Şu balıkçının kasketine defne dalı ve buğday başakları arasında bir dünya yuvarlağı niçin takılmıştı? Bunlar öyle suallerdi ki ben bu suallerin cevaplarını verecek durumda değildim. Ama beklemediğim bir şeylerin olduğunu ama arada beklenmeyen bir şeylerin girdiğini hissediyordum. Azerbaycan artık dünkü Azerbaycan değildi. Diğer Türk ülkelerinin yolları da bizim için artık kesilmişti. İçimde bir takım kaygılı duygular belirmeye başlamıştı. Buralarda yapacak artık ne işim kalmıştır diye düşünüyordum. Şehrin üstüne akşam içimi kemiren düşünceler bu sayısız sorular içinde indi. Gece sitarelerin evine gittim. Onun beni merakla beklediği belliydi. Salonda annesi yalnızdı. Bu kadının kocası çoktan ölmüştü. Burada akrabalarının yanında biraz da sığıntı gibi yaşıyordu. Daima üzgün, daima endişeli bir hali vardı. Konuşurken etrafı süzüyordum. Bu şehir, bu kadın, bu kız, bu eşyalar bana her zaman ne kadar yakın görünürlerdi. Her şey beni buraya bağlıyordu. Aşk gelecek için belirsiz fakat geniş ve parlak ümitler. Evet, burası çocukluk rüyalarımı süsleyen Kaf Dağı'nın bir şehriydi. Masallarda Mablisa, Yablisa diye bir takım peri şehirlerinin isimleri geçerdi. Saraylarının pencerelerinde sultanlar gülümseyen, hazineleri tılsımlarla açılan şehirler. Benim için burası sanki onlardan biriydi. Gönlümün sultanını burada bulmuştum. Dağların azameti, tabiatın güzelliği, sevdiğimin sevgisi bana tılsımlı hazineler gibi geliyordu. Fakat belliydi ki artık ortada bir şeyler değişiyordu. Bu değişen belki benim kaderimdi, belki bizim kaderimizdi. Zaten Kızıl Ordu'nun gelişinden sonra şehrin havası bulanmıştı. Bu havaya gittikçe artan bir endişe, bir gerginlik hakim oluyordu. Kimse ne olacağını bilmiyordu. Hiç kimse kendinden, gününden, yarından emin değildi. 3-5 kişinin gelenlere yaltaklanmak ve onlarla beraber görünerek vaziyeti idare etmek gayretleri boştu. Bu sefer de onlar hem halkın hem gelenlerin dışında kalarak yetkisizlik ve yalnızlık içinde bocalayıp duruyorlardı. Şimdi bu odanın içinde de birbirimize o kadar yakın olduğumuz halde içimden gelen duygular bana artık araya bir takım yabancı kuvvetlerin girdiği, bu kuvvetlerin ve olayların bizi birbirimizden ayırdığı, aramızda mesafeler peyda olduğu ve bu mesafelerin gittikçe açıldığı hissini veriyordu. Ejderhan balıkçısının yüzü gözümün önünden gitmiyordu. Karışık saçlarına iliştirilmiş eski meşin kasketindeki dünya yuvarlağı, alaycı bakışları hep gözlerimin önündeydi. Sonra ister doğru ister övünmek için söylemiş olsun, Rus çarının boy sırasına dizilmiş kızlarının onun bir işaretiyle patlayan silahlar karşısında yerlere serilişi, sonra ormanlardan, bozkırlardan yollara dökülen kafilelere Derbent geçidinin yol verişi, şehre giren kolların perişan hali, hulasa birbirini kovalayan bir sıra olaylar daima fikrimi işgal ediyordu. Bu olan şeylerin bu ülkede, bu şehirde ve bu odada bulunan hepimiz için mukadderat tayin edici bir manası olsa gerekti. Sanki uzak bir mağarada bir sihirbaz elindeki tılsımlarla her birimize yeni talihler, yeni akıbetler işliyordu. Pencereden bakılınca şehir karartılmış gibiydi. Yalnız kalenin önündeki parkta ateşler yanıyordu. Uzaktan bu ateşler başında kaynaşan, sıçrayan, Kafkas kazak oyunları oynayan Kızıl Ordu askerlerinin hurraları, balalayka ve mandolin sesleri geliyordu. Evet, bu geceler bir şeylere gebeydi. Sitarelerden dönerken önünde yolları sanki çaprazlaşmış gibi görüyordum. Bir ara bir köprüyü geçip de bir sokağa sapacağım sırada bir hayaletin önüme dikildiğini, yolumu kestiğini gördüm. Durdum, koyun postundan bir ceketin üstüne çapraz fişeklikler takmıştı. Kara kocaman bir papağan tüyleri kulaklarına, alnına, yüzüne dökülüyordu. Bütün sokağı kaplamak istermiş gibi silahını yanlamasına, göğsüne dayamıştı. Yüzü bir Moğol yüzüydü. Çekik gözleri, çıkık elmacık kemikleri, karanlığın içinde sırtlan gibi sırıtan dişleri vardı. ''Nereye gidiyorsun?'' diye uludu. Bu adam tarih öncesinden beri Kafkasların o tarafından bu tarafına, bu tarafından o tarafına akıp giden, her önlerine çıkana kimsin diye haykıran milyonlarca ve milyonlarca akıncılardan biriydi. Onun kara yuvarlak ve sanki yerin derinliklerinden sırıtır gibi görünen bu korkunç hareketsiz yüzüne uzun uzun baktım. Evet, sual yerindeydi, nereye gidiyordum? Fakat nereye gittiğimi ve bir gün yolumun nerelere çıkacağını ben biliyor muydum ki? Bilmiyorum yoldaş dedim, nereye gittiğimi bilmiyorum. Ejderhan balıkçısının ilk işi bir harp ilanı oldu. Bir sabah evden çıkınca duvarlara küçük beyannameler asılmış olduğunu gördüm. Bu beyannameler kötü bir el yazısıyla hazırlanmıştı. Beyannamelerin başına Burjuvazi'ye ilanı harp sözleri yazılmıştı. Altında Ejderhan balıkçısının imzası bulunuyordu. Sokaklar bomboştu, herkes evine ve şehir kendi içine çekilmişti. Zaten her türlü kalabalığın, hareketin, direnişin derhal ateşle karşılanacağı beyannamede yazılıydı. Şehrin başına bir yıldırım inmiş ve onu mefluç bırakmıştı. Gün sona ererken şehir tamamen elden geçmişti, taranmıştı. Arabalar, kamyonlar, hanlara, kervansaraylara yığın yığın ev eşyası, dükkan, ticarethane malları taşıyorlardı. Oralar belki de tıka basa eşya ile dolmuştu. En değerli İran, Türkistan halıları, altın gümüş işlemeler İhtilal Komitesi binası önünde sergilenmişti. Bunların içinde paha biçilemez parçalar, antikalar vardı. Eski Şeki hanlarının son varisinin evinden öyle sandıklar çıkarılmıştı ki bunların içinde neler olduğunu sahibi de bilmiyordu. Bazıları da ele geçen hesapsız altın paralardan bahsediyordu. Zaten Nuh'a eski zengin bir şehirdi. Akşam her tarafta devriyeler dolaşıyordu. Görünüşe göre bu sessiz harp Ejderhan balıkçısının ilan ettiği gibi sonuçlanmıştı. Malı elinden alınan şehirde bir mukavemet olmadı. Fakat ara yerde gene de yakasına asılınacak bir suçlu bulunmuştu. Bu bir bayan öğretmendi. Evleri aranan ve eşyaları alınanlardan bir bayan öğretmen bir çıkının içine sakladığı 21 altınını haciz komitelerinden kaçırırken yakalanmıştı. Duruşma bu öğretmenin hocalık ettiği mektebin salonunda yapılacaktı. Duruşmanın başlayacağı gün duruşma saatine doğru bu salona gittim. Sıraları daha çok hocalar ve öğrenciler doldurmuştu. Herkes yerini alıp da kapıda nöbet tutan kazaklardan biri, ''İhtilal mahkemesi geliyor, ayağa kalkın!'' diye bağırınca hep birden ayağa kalktık. İhtilal mahkemesi heyeti göründü. En önde ejderhan balıkçısı yürüyordu. Kıyafeti her zamanki gibiydi. Kasketi gene başında yan yatıyordu. Tabancasının meşin kordonları gene dizlerini dövüyordu. Gene o her günkü asi hoydat çocuktu. Yalnız her nasılsa bugün tıraş olmuştu. Saçları düzelmişti. Kirli, tıraşlı yüzünün yerinde genç, renkli fakat duygusuz, zalim bir yüz peyda olmuştu. Kasketini çıkardı, masanın bir kenarına koydu. Yanında iki asker üye vardı. Heyet kürsüde yerini alınca komiser ilk sözü savcıya verdi. Savcı genç bir kızdı. Aslında bir asil yahut hiç değilse bir burjuva kızı olsa gerekti. Açık kumral dağınık saçları, mat narin güzel bir yüzü vardı. Havanın oldukça sıcak olmasına rağmen sırtına vaktiyle pahalı olması lazım gelen eski yarım bir kürk geçirmişti. Ayakları çorapsızdı ama kısa konşlu lastik çizmeler giymişti. Bu kaba saba kıyafeti içinde ince kibar bir güzellik gizleniyordu. 24 yaşında kadardı. Savcının bıraktığı bu etki bana 21 altının haciz komitesinden kaçırırken yakalanan bayan öğretmenin sonu hakkında biraz ümit, cesaret verdi. Kadın kadını nasıl olsa anlardı. Bayan öğretmen de gençti, henüz evlenmemişti. Basit, ifadesiz bir yüzü vardı. Bir esnaf ailesinin kızıydı, maaşıyla geçiniyordu. Sırtına topuklarına kadar inen sade beyaz bir elbise giymişti. Başına attığı çadranın bir ucunu boynundan dolayarak omuz başından arkaya doğru bırakmıştı. Zaten kanı çekilmiş, ağarmış olan yüzü bir beyaz çadranın çerçevesi içinde daha cansız olarak yüz yuvarlak meydana çıkmıştı. Savcı kız onu derhal suçlandırdı. Bu bayan öğretmen dedi, bir ihtilal aleyhtarıdır, bir halk düşmanıdır, bir mürtecidir. Halktan çalınan bir malı halktan kaçırmak istedi. Fakat halkın eli onu suç üstünde yakaladı. Çarların, kapitalistlerin, emperyalistlerin her yerde yakalarına yapışan bu el, onu da tam suçunu işlerken yakaladı. Evet, halktan çalınmış olan bu 21 altın... Burada bayan öğretmen dayanamadı, atıldı. Fakat yoldaş, ben bir şey çalmadım. Bu 21 altın benimdir. Onları birer birer biriktirdim. Hem ben bir muallimim, bir halk hizmetkarı. Fakat ejderhan balıkçısı onu susturdu. Savcı daha büyük bir şiddetle avına saldırdı. Hayır, o para sizin değildir. O para bütün dünyada yaşayan çalışanların hakkıdır. Evet, sen bir hırsız. Ve sonra sesini öyle yükseltti ki salonu çınlatan sözleri artık bu dört duvarın arasına sığmıyordu. Kapılardan, pencerelerden taşıyordu. Biz dinleyiciler bile her kelimesi bir tokmak gibi inen bu suçlamaların altında ve bu sayılan suçları sanki biz işlemişiz gibi eziliyorduk. Savcı bayan öğretmenin halkın parasını çaldığını, bir muallim olarak da işçi ve çiftçi sınıfının masum yavrularını insafsızca zehirlediğini bir daha iddia ettikten sonra onu burjuvaziye satılmış bir uşak, bir kuyruk olarak vasıflandırdı. Onu İngiliz emperyalistleriyle Fransız kapitalistlerinin Sovyetler Birliği'ni boğmak için giriştikleri savaşta bir suç ortağı olarak tanıttı. İrticaın gizli ve ücretli ajanlarından biri olduğunu da ilan ederek sözlerine son verdi. Bayan öğretmen evvela savcıyı sükunetle dinliyordu. Sonra birkaç defa bu sözlerden hiçbir şey anlamadığını söylemeye çalıştı. Bütün bu işlerle kendisini kim bilir kaç yılda tek tek biriktirdiği şu 21 altını arasında nasıl bir münasebeti olduğunu anlayamadığı belliydi. Hele Nuha'nın bir kenar mahallesinde çalıştığı ilk mektepte nasıl olup da İngilizlerle Fransızların ücretli casusu olduğunu kavrayamadığı anlaşılıyordu. Fakat savcı sesini yükselttikçe onun da şaşkınlığı artmaya başladı. Hele savcı sözlerini bitirip de yerine oturacağı zaman gözlerini bütün hışmıyla onun üzerine dikince bayan öğretmenin şaşkınlığı bu sefer bitkinlik ve derken baygınlık haline döndü. Evvela ayakta sendeler gibi oldu. Sonra sağa sola tutunmak istedi fakat başaramadı. Bir külçe gibi birden yere çökerken ejderhan balıkçısı kaleminin tersiyle sert sert ve birkaç defa kürsünün üzerine vurdu. Kapıdaki kazak derhal bağırdı. Ayağa kalkın. Ayağa kalktık, hüküm verilecekti. Ejderhan balıkçısının bu ilk ilanı harbini yeni harp ilanları izledi. Çıkarılan beyannamelerin hükmü bazen gündüz bazen gece uygulanıyordu. Hele gece yarısına doğru kaleden ard arda yaylım ateşleri duyuluyordu. Kısa bir müddet sonra öyle oldu ki beyannamelerin tabirince silahsızlandırılan ve başsızlaştırılan burjuvazinin artıkları ya tasfiye edildi yahut da ortada perişan bir kalıntı yığınından başka bir şey kalmadı. Fakat daha sonra bu kalıntıya da bir yolculuk göründü. Şehir temizlenecekti. Adına kapitalizmin döküntüleri denilen şu bizim Nuhalılardan bir kısmının şehrinden çıkması, kırlarda kırılması ve bir daha şehre dönmemesi lazım geliyordu. Bu olan biten şeylere bakarak ihtilale bir mana vermek lazım gelirse buna sadece bir çılgınlık demek yerinde olurdu. Kaldı ki evvela şu ihtilale bir isim bulmak lazımdı. Acaba bu bir ihtilal miydi? İsyan eden ve ihtilali çıkaran kimdi? Bu bir ihtilal ise ihtilalciler neredeydiler? Aslına bakılırsa Azerbaycan'ın hiçbir yerinde hiçbir karışıklık çıkmamıştı. Kimse kimseyle çarpışmamıştı. Hiçbir yerde bir isyan bayrağı açılmamıştı. Tarihlerde yazılı ihtilallerle bunun hiçbir benzerliği yoktu. Memleket gerçi geriydi, basit ve şartlı bir yapısı vardı. Ama ortada zulümleri altında halkın inim inim inlediği bir zalimler tabakası da pek görünmüyordu. Müstebit bir hükümdar mevcut değildi. Bu ihtilal zindanların kapılarını açarak oralardan hürriyet mücahitlerini de kurtarmamıştı. Çünkü zindanlar günahsız mahkumlarla, hele münevverlerle dolmuş değildi. Çok büyük toprak mülkiyetleri, toprak köleliği, feodal münasebetler daha önce oldukça tasfiye olunmuştu. Bakü'ye münhasır olmak üzere bir amele rahatsızlığı vardı. Petrol işletmesinin tekniği geriydi. Birçok kuyular el işçiliğinin yardımıyla çalışıyordu. Fakat ne var ki memleket zayıftı, öz idaresini kuramamıştı, bu bakımdan rahatsızdı. Kuzeyde ise dünya ölçüsünde davaları olan bir hareket gelişiyordu. Bu hareket kendini eski Çar Rusyası'nın bir mirasçısı sayıyordu. Ona göre Azerbaycan Çar Rusyası'nın bir parçasıydı. Hele onun petrollerine kuzeyde çok ihtiyaç vardı. Rusya'da üretim tekniği hemen hemen petrole göre kurulmuştu ve petrol Azerbaycan'da vardı. O halde mazlum Azerbaycan'ın kurtarılması lazımdı. Demek ki şimdi Azerbaycan'ı kurtarıyorlardı. O günlerde bu düşüncelerin hepsini ve bu kadar aydınlık olarak sıralayabiliyor muydum? Pek tayin edemiyordum. Ama bu soruların hiç olmazsa ana hatlarıyla beni düşündürdüğünü gayet iyi hatırlıyorum. Bu düşünceler dimağımı asıl geceleri sarardı. Günün toplantıları, mitingleri, nutukları sona erip de gece odama çekildiğim zaman kafamda bir sıra sualler belirirdi. Bunlara cevap arardım. Evde yalnızdım. Ejderhanlı balıkçı bu evi daha ilk gün terk etmişti. Mekteplerde hayat gene başlar gibi olmuştu. İzci oymağının toplantılarına, gezintilere son vermiştik. Ama yeni rejim her alanda çeşitli işler çıkarıyordu. Fakat bunların hiçbirinin ciddi bir devamlılığı yoktu. Şu vardı ki eski toplumun hiyerarşisi artık silinmişti. Eski devrin değer ölçüleri süpürülmüştü. Yeni değer ölçüleri ise henüz meydanda yoktu. Olayların gereği gibi kavranması benim akıl gücümü ve anlayış ufkumu aşmıştı. Fakat yeise düşmemek, kendimi kaybetmemek için onları soğukkanlılıkla sıraya koymaya çalışıyordum. Gerçi şu eski dünyada arkasından ağlanılmaya değmeyen birçok şeyler vardı. Proletaryanın sınıf kavgası ve proletarya hakimiyeti bana bir şey ifade etmiyordu. Ama şu Çarlık Rusyası denilen despotizm, bütün mitinglerde söylenildiği gibi dünya yüzünde rejimlerin herhalde bir yüz karası olsa gerekti. Sonra tarihte harplerin arkası kesilmediği de doğruydu. Garp Avrupa'sında ve Amerika'da politikacıların ateşle oynadıkları herhalde yalan değildi. Hele emperyalist memleketlerin şarkın mazlum milletlerini zulüm, sömürü ve toptan öldürmeler altında inlettiklerine artık ben de kalıbımı basabilirdim. Sonra bu son dünya harbinde sayısız cephelerde harbe sürüklenen milyonlar ve milyonlarca insanın öyküsü vardı. Bütün bu eski savaşçılardan sağ kalanlar dünyanın her yerinde öyle bir ateş çemberinden geçmişlerdi ki, şimdi onlar neticeyi terazinin gözüne koydukları zaman ellerinde kalan şey, koskocaman bir aldanıştan, bir hayal kırıklığından ibaretti. Bu da doğruydu. Ben de bir eski savaşçı ve bu hayal kırıklığına uğrayanlardan biriydim. Sonu gelmez yağmalar, uluslararası çapta soygunlar, yeni yeni harpler ve ihtilaller ise elbette ki bir gerçekti. Örneğin şu bizim Anadolu. Dünyayı bölüşenler orada yaşayanlara hala bir avuç bozkırı bile çok görüyorlardı. Duyduklarımın, dinlediklerimin etkisi altında düşüncelerim bu noktaya vardıktan sonra olan bitenlere kendimi zorlayarak da olsa bir takım manalar vermeye çalışıyordum. Derine inmeyen belirsiz ve sübjektif manalar. Bunlar hiç şüphesiz doğru değildi. Bunların gerçekle bir ilgisi yoktu. Fakat ne çare ki ben bunları bir inkılap örtüsüne büründürerek, böylelikle bir yol bulmak, ümit ve gücünü arıyordum. Bu elbette ki bir aldanıştı. Evvela en çok tekrar edilen sloganları bozmakla işe başladım. Bütün nutuklarda, mitinglerde sınıfların kavgasından, parti politikasından bahsediliyordu. Sınıf diktatörlükleri anlatılıyordu. Ben bunlardan bir şey anlamıyordum. Bu sözler saçma diyordum. Bunlarda herhalde bir yanlışlık var. Anlatılmak istenen şey herhalde başka. Asıl olan ne sınıf ne de partidir. Bunların hepsi laf. Asıl olan insaniyet. Evet, insaniyet. İşte şimdi buldum. Evet, şimdi kurulmak istenen şey insaniyettir. Bu formülü bulduktan ve kendimce ona inandıktan sonra işin arkası kolay geliyordu. Evet, hakiki ülkü insaniyettir. Bu ülkü daima ihmal edildi. Dökülen kanlar ve sarf edilen emekler hep batıl yollarda boşa gitti. Yağma çağlarından ve esirlik devirlerinden sonra din kavgaları geldi. Orta çağın korkunç karanlığı. Sonra imparatorluklar, saltanat kavgaları, taht uğrunda dökülen kanlar. Hatta benim bile ilk inançlarım bir imparatorluk masalına dayanmıyor muydu? Tuna'dan Basra Körfezi'ne, Kafkasya'dan Sudan'a, Şimal Afrika'sına kadar uzanacak bir Osmanlı İmparatorluğu için hayaller kurmamış, hatta dövüşmemiş miydim? Sonra üstün millet denilen, tarihi vazifesi olan millet denilen bir anlamın davalarını her şeyin üstünde aldık. Milletleri kıdemlerine, zaferlerine göre kademe kademe sıraladık. Dilleri bir, dilekleri bir, tarihleri bir, bu üstün milletler imparatorlukların yerinde saltanatlarını kuracaklardı. Turan bunlardan biri ve en şereflisi olacaktı. Halbuki böylelikle mefkure binamıza çatışmayı, imtiyazı ve harbi ister istemez temel kılmış oluyorduk. Çünkü diğer milletler de kendilerini birer üstün millet gibi düşünebilirlerdi. Onların da kendi saltanatlarını kurması ve hilkatle başlar tarihimiz var, dünyaya hakim olmak isteriz demeleri pekala kabildi. Tıpkı bizim gibi. O zaman ise menfaatlerin birbiriyle çatışmaması ve hepsi de dünyaya hakim olmak isteyen imparatorluklar arasına Allah'ın eliyle ebedi kale duvarları çekilmesi kabil olmayacağına göre bunlar arasında kanlı hesaplaşmalar, yani şimdiye kadar olan şeyler çıkmaması elbette kabil değildi. Halbuki şimdi, işte artık insaniyet devri doğuyor. Tahtlar, taçlar ve bütün zalimler yıkılacak. Bütün dinler bir ve bütün insanlar beraber olacak. Yeni din, yeni dil, yeni sanat, yeni medeniyet, yeni mamureler doğacak. Bütün insanların eşit, bütün milletlerin hür ve beraber yaşayacakları, harpsiz, ihtilalsiz, imtiyazsız yeni bir alem. Bu ne güzel bir rüyaydı. Bu rüya elbette ki saçmaydı ama düşündüklerim bana çekici görünüyordu. Hatta bir de uzun nesir yazmıştım. Biz bütün dinleri bir ve bütün insanları beraber gören bir alemin çocuklarıyız. Bu uzun yazıda biz derken acaba kimleri kastetmiştim? Bu belli değildi. Bu elbette ki bir hayaldi. Elbette ki bir aldanıştı. Bu aldanışa beni sürükleyen şey içinde yaşadığım olaylara, gelişmelere, onlarda olmayan manaları yakıştırmamdı. Benim daima bir şeylere kapılan his ve hayal alemimdi. Güttüğüm mantık saf ve basit hislerle örülmüş, sabun köpüğünden başka bir şey olmasa da onun ruhumda uyandırdığı seraba ben inanıyordum. Çünkü ona muhtaçtım. Gerçi zaman zaman ve kendimi ruhumda bu seraba en ziyade kaptırdığım anlarda bazı olayların sert ve kaba hakikati içinde kapandığım bu hücrenin, bu soyut alemin kapısını çalardı. Hapisler, tehcirler, yağmalar, kurşuna dizilmeler.